Ayrım 2.
2. Ablam Bayan Jo Gargery benden 20 yaş büyüktü. Beni kendi el cihazıyla büyütmüş olması yüzünden hem kendi gözünde hem de komşular arasında büyük bir saygınlık kazanmıştı. Küçükken bu kendi el cihazıyla büyütme deyiminin ne anlama geldiğini pek kestiremez bulup çıkarmaya çalışırdım. Ablamın sert, ağır elli olduğunu, benim kadar kocasının da bu elin tadını tattığını bildiğimden ikimizin de ablamın kendi el cihazıyla büyütülmüş olduğumuzu sanırdım. Güzel, alımlı bir kadın değildi ablam. Şöylesine ki Jo Gargery ile de kendi el cihazıyla evlenmiş olsa gerek diye içimden geçirirdim. Joe sarışın bir adamdı. Düzgün tenli, yüzünün iki yanına sarkan sarı büklümlü saçları vardı. Gözleri öyle kararsız bir mavi renkteydi ki her nasılsa kendi aklarıyla karışmış sanırdınız. Yumuşak başlı, iyi huylu, geçimli, biraz saf, çok sevimli bir insandı. Bir çeşit Herkül gibiydi. Hem güçlülükleri hem de zayıflıkları yönünden. Kara gözlü, kara saçlı olan ablam Bayan Gargery'nin yüzü ise öylesine kıpkırmızıydı ki kimi kez kendi kendime acaba yıkanırken sabun yerine rende mi kullanıyor diye merak ettiğim olurdu. Uzun boylu, iri kemikliydi. Üzerinde her zaman kaba bezden yapılma bir önlük bulundururdu. Bu önlük arkasındaki iki ilmikten geçen saplarla bağlanırdı. Önünün üst yanı ise üzerine her zaman iğneler, dikiş iğneleri saplanmış olduğu için dört köşeli zırha benzer bir göğüslük biçimindeydi. Ablam hep önünde bu önlükle dolaşmaktan kendine bir büyük övünme payı çıkarır, kocasını da sürekli kınayabilmek fırsatı yaratırdı. Bana kalırsa ablam bu önlüğü hiç takmasa da olurdu ya, yok ille giyecekse akşamları çıkartmasına ne engel vardı anlayamazdım. Joe'nun demirci dükkanı evimizin yanı başındaydı. Evimiz de yöremizdeki evlerin çoğunluğu gibi tahtadandı. O akşam koşa koşa eve döndüğümde demirci dükkanını kapanmış buldum. Joe tek başına mutfakta oturuyordu. Joe ile ben dert ortağı olduğumuz için sır ortağıydık da. Kapının mandalını kaldırıp başımı içeri sokar sokmaz tam karşıda ocak köşesinde oturmakta olan Joe'nun bakışlarıyla karşılaştım. Joe hemen bana bir sır açıkladı. Ablan 10-12 kez çıkıp seni aradı pipçiğim. Şimdi de dışarıda 13. kezdir ki seni aramakta. Sahi mi? Evet. En kötüsü gıdıkçı da elinde. Bu kara haberi alınca gözlerimi ocaktaki ateşe dikerek yeleğimin tel düğmelerini burup bükmeye başladım. İçime bir ağırlık çökmüştü. Gıdıkçı diye andığımız şey ucu mumlu bir kamıştı. Beni tepeden tırnağa gıdıklayıp durmaktan yıpranmış, üstüne cilalı gibi bir parlaklık gelmişti. Joe hop oturdu, hop kalktı diye anlatıyordu. Sonunda gıdıkçıyı kaptığı gibi dışarı uğradı hışımla. Ya böyle oldu işte. Bir maşa aldı, ocağın önündeki parmaklığın arasından gözleri karıştırarak o da gözlerini ateşe dikti. Fırtına gibi uğradı dışarıya, inan olsun. Tam kamete kalktı bu kez. Çok oldu mu gideli diye sordum. Joe'ya hep iri yapılı bir çocukmuş gözüyle bakar, onu kendime yaşıt tutardım. Joe başını kaldırıp duraladı. Felemek işi saate bakarak, bu son gidişi 5 dakika oluyor pipçiğim dedi. Sonra geliyor diye haykırdı. Koş kapının ardına dostum, köşeye saklan. Onun dediğini yaptım. Ablam kapıyı ardına kadar açıp da köşeye bir şeyler sıkışmış olduğunu anlayınca durumu hemen kavradı. Gıdıkçıyı da keşif kolu niyetini ileri uzattı. Sonunda beni tuttuğu gibi kocasından yana fırlattı. Kocasına karşı bir mermi olarak çok kullanırdı zaten beni. Joe ise beni kıvançla yakalayarak hemen ocağın köşesine sıkıştırdı. O uzun iri bacaklarını önümde siper gibi gerdi. Ablam tepinerek nerelerde sürttün? Beni böyle korkudan, kaygıdan, meraktan çatlatana dek ha diye bağırıyordu. Söyle diyorum, yoksa bir değil 50 tane pip olsan, bir değil 500 tane Joe Gargery'nin elinden çeker alırım seni alimallah. Köşedeki iskemlede büzülmüş oturduğum yerden yaşlı gözlerimi ovuşturarak mezarlıktaydım diye hıçkırdım. Ablam mezarlıktaymış diye dudak büktü. Ben olmasaydım sen çoktan boylamıştın o mezarlığı, hem de kazık çakmıştın oraya. Kim büyüttü seni kendi el cihazıyla ha? Sen büyüttün dedim. Ablam neden yapmışım sanki diye yaygarayı bastı. Hangi akla uymuşum da yapmışım sanki? Ben hep hıçkırarak bilmem dedim. Ablam ortada bir bilmeyen varsa o da benim diye bağırdı. Şimdiki aklım olsa dünyada yapmazdım inan olsun. Sen doğdun doğalı şu önümdeki önlüğü bir tanrının günü çıkardımsa kör olayım. Gargery gibi bir demirci parçasının karısı olmak yetmezmiş gibi bir de sana analık etmek varmış yazımda. Ben hala üzgün üzgün ateşe bakıyordum ama düşüncelerim dağılmıştı. Bataklıklardaki o bacağı demirli, vahşi adam sözünü ettiği o gizemli genç bay, yiyecekle eğe sorunu, beni barındıran evden hırsızlık etmek üzere vermiş olduğum söz, şu anda cehennem ateşini andıran alevler arasından yükselerek gözümün önünde dalgalanıyordu. Ablam gıdıkçıyı yerli yerine koyarak, ''Hah'' diye burun kıvırdı, ''Mezarlıkmış, siz ikiniz de o mezarlığı hiç aklınızdan çıkarmasanız yeridir.'' Oysa ikimizden birisi o mezarlığın adını bile anmamıştı. Gene de ablam, yakında ikiniz bir olup beni yollayacaksınız o mezarlığa diye söylendi. Ben siz ne yapıp ne edeceğinizi görmek isterdim doğrusu. Biraz sonra ablam sofra hazırlığına başlamıştı. Joe bacakların arasından bana doğru şöyle bir baktı. Sanki ablamın sözünü ettiği üzücü koşullar altında ne yapıp edeceğimizi o da gözünde canlandırmak istiyordu. Sonra böyle fırtınalı durumlarda huyu olduğu üzere o kıvır kıvır sapsarı saçlarıyla şakaklarındaki yan sakalının sağ ucunu çekeleyerek karısının gidiş gelişlerini mavi gözleriyle izlemeye koyuldu. Ablamın ekmek dilimleyip üzerlerine yağ sürmekte pek ustalıklı bir yöntemi vardı ki hiç değişmezdi. Önce sol eliyle tuttuğu bir somun ekmeği önlüğünün göğüs kısmına bastırırdı. Bu önlüğün göğsüne bastırılmış duran toplu iğnelerden, dikiş iğnelerinden birinin ekmeği oradan da bizim ağzımıza girdiği de olurdu. Sonra ablam bıçakla bir parça, çok değil, tereyağı alır, ilaç karıştırıp macun yapan bir eczacının ustalığıyla bıçağın iki yanında kullanarak somunun üzerine güzelce sürerdi. Daha sonra bıçağı somunun kenarında şöyle bir silip temizleyerek testereyle kesercesine somundan kalın bir dilim kesip ayırırdı. Ne var ki somundan ayırmazdan önce bu dilimi ikiye bölerdi. Dilimin bir yarısı Joe'nun payına düşerdi, öbürü de bana. Bu akşam karnım çok aç olduğu halde payıma düşen ekmeği yemeyi bir türlü göze alamadım. Bataklıktaki o korkunç tanışımla onun kendinden bile korkunç olan ortağı için yedekte biraz kumanyan bulunması gerektiğini düşünüyordum. Ablamın elinin pek sık olduğunu, mutfakla kilerde yapacağım kötü niyetli araştırmaların belki de hiçbir sonuç vermeyeceğini biliyordum. Onun için kendi tereyağlı ekmek dilimimi pantolonumdan içeri sokup saklamaya karar vermiştim. Bu amaca erişmek uğruna harcanılması gereken çabanın nasıl insanüstü bir şey olduğunu az sonra anladım. Yüksek bir damdan aşağı atlamaya, derin sulara kendimi bırakmaya karar vermekle birdi bu. Hiçbir şeyin farkında olmayan Joe da işi büsbütün güçleştiriyordu. Dediğim gibi dert ortağı olduğumuz için kafa darlığımızı belirlemek üzere her akşam dilimlerimizi ısırmakta bir tür yarışa girişmek aramızda bir alışkanlık, bir gelenek olmuştu. Hiç sesimizi çıkarmadan dilimlerimizi birbirimize gösterip çalım satarak birbirimizden hız alır, lokmalarımızı daha bir gayretle ısırıp yutmaya başlardık. Bu akşam da Joe birkaç kez kendi diliminin nasıl çarçabuk küçülmekte olduğunu bana göstererek her akşamki dostça yarışmamızı başlatmaya yeltendi. Ne var ki her bakışında beni bir dizimde sarı çay kupam, öbür dizimde el sürülmemiş ekmek dilimimle öylece oturur görüyordu. Sonunda tasarımı gerçekleştirmenin artık kaçınılmaz olduğunu, bunun içinde durumumuzun el verdiği en akla yatkın olanaktan yararlanmam gerektiğine karar verdim. Joe'nun bana baktıktan sonra başını çevirdiği bir saniyeyi fırsat bilerek tereyağlı ekmeğimi pantolon bacağımdan aşağı itiverdim. Joe'nun benim bu sözüm ona iştahsızlığıma sıkıldığı anlaşılıyordu. Kendi ekmeğini dalgın dalgın şöyle bir dişledi ama onun da iştahı kaçmış gibiydi. Lokmayı ağzında her zamankinden çok döndürüp dolaştırarak çiğnedi, çiğnedi, sonunda hap gibi yutuverdi. Bir lokma daha ısırmak üzereydi. Tam iyice dişlemek için başını şöyle yana çevirmişti ki bana takılan gözleri ekmeğimin yok olmuş olduğunu gördü. Onun ekmeğini tam ısırmak üzereyken böyle zınk diye durup merakla, tasayla gözlerini açarak bana bakması öyle belirgindi ki ablamın dikkatinden kaçmamıştı. Ablam hemen elindeki çay bardağını masanın üzerine bırakarak ''Ne oldu gene?'' diye çıkıştı. Joe başını bana doğru ciddi ciddi sallayarak ''Bana bak arkadaş'' diye sistemli bir azarla konuştu. ''Pipciğim iki gözüm, pişman olursun sonra, boğazına tıkılır, kör olayım. Çiğnemeden yutuverdim be cancağızım.'' Ablam deminkinden daha sert ''Ne oldu diyorum size?'' diye sordu. Ağzı bir karış açık kalmış olan Joe, ''Pipciğim şöyle bir öksürüp biraz canı çıkartabilirsen iyi olur.'' diye mırıldandı. ''Evet, belki yola yönteme sığmaz, ayıp kaçar ama insanın sağlığı da her şeyden üstündür, Pip.'' Bu sırada lafları araya gidince zıvanadan çıkmış olan ablam, Joe'nun üstüne atıldığı gibi yan sakallarından tutarak kafasını arkadaki duvara birkaç kez vurdu. Bense köşemde oturmuş suçlu suçlu bakınıyordum. Soluk soluğa kalmış olan ablam, ''Şimdi belki söylersin ortada neler döndüğünü, seni gök gözlü koca öküz.'' diye bağırdı. Joe umarsız bakışlarla karısına baktı, sonra ne yapacağını kestirememiş gibi ekmeğinden bir lokma ısırdı, sonra gene bana baktı. Lokmasını avurduna tıkarak odada ikimiz yalnızmışız gibi ciddi, içten konuşmasını sürdürdü. ''Pipciğim, iki gözüm, bilirsin biz seninle can ciğer dostuz, senin gizlini saklını dünyada ele vermem, vermem ya, gene de a benim canım.'' Joe sandalyesinin ayağını yere sürttü, gözlerini önce indirdi, sonra gene benden yana baktı. ''O ne görülmedik yutuştu öyle.'' Ablam ekmeği çiğnemeden yuttu ha diye haykırdı. Joe karısına değil deyip benden yana bakarak vallahi dostum senin yaşındayken ben de yalamadan yutuculardandım diye ekledi. Kendi lokması hala avurdunun içine tıkılı duruyordu. Çocukluğumda çok yalamadan yutucu görmüşümdür. Gel gelelim seninle boy ölçüşebilecek gibisini bugüne dek görmedim doğrusu. Pipciğim şükret ki tıkanıp kalmadın da hala sağsın iki gözüm. Ablam üzerime atladığı gibi beni saçımdan kavrayıp havaya kaldırdı. Gel de ilaç iç dedi. Hepsi bu. Gene de bu sözlerin ne mene tüyler ürpertici olduğunu siz gelin de bana sorun. O günlerde bir tıp canavarı katran özü denen nesneyi en eşsiz şifadır diye yeniden ortaya çıkarmıştı. Ablam da bu suyu tadı nedenli iğrense etkisinin o denli şifalı olduğuna inandığından dolaptan eksik etmezdi. Bana da öyle çok içirirdi ki gezdiğim yerde yeni boyanmış cilt direkleri gibi kokular saçtığımı bilirdim. Bu akşamki durumumun ivediliği ise en azından bir litre ilaç almamı gerektiriyordu. Ablam bunu sanırım ben daha rahat edeyim diye kafamı kunduracının onardığı bir pabuç muşçasına koltuğun altına sıkıştırarak boğazımdan aşağı akıttı. Joe yarım litreyle kurtuldu. Zavallıcık ateş başında düşüncelere dalmış, lokmalarını ağır ağır çiğneyerek yutmaktan öte bir şey yapmamakla birlikte ablamın elinden kurtulamadı çünkü ablam onun üzerine heyheyler gelmiş olduğunu söylüyordu. Kendimden pay biçerek söyleyebilirim. İlacı içmezden önce bir şeyciği yoktuysa bile sonradan Joe'nun üzerine heyheyler gelmiş olması kaçınılmazdı. Bir erkeğin ya da bir çocuğun kendi vicdanınca suçlanması pek ağır bir şeydir. Beri yandan vicdanda taşınan gizli yükle pantolon paçasının içinde taşınan gizli yük birleştiği zaman çekilen işkence, kalıbımı basarım ki çok ezici olur. Ablamın evinden bir şeyler çalmak zorunda oluşumun utandırıcı düşüncesi, bu utancı Joe'ya karşı duymuyordum çünkü eve hiçbir zaman onun evi gözüyle bakmazdım. İle elimi her dakika mutfak içinde ufak tefek işlere koşturulduğum zamanlarda bile pantolonuma gizlediğim ekmek diliminin üstüne bastırmak zorunda oluşum beni neredeyse deli ediyordu. Bir yandan da bataklıktan beri esip gelen rüzgarlar ocaktaki közleri harlatıp yalazlandırdıkça dışarıdan o bacağı demirli adamın sesini duyar gibi oluyordum. Bana gizlilik yemini ettirmiş olan adamın sesi ertesi sabaha dek aç gezemeyeceğini, karnının illa bu gece doyurulması gerektiğini söylüyordu sanki. Derken bambaşka bir korku doluyordu içime. Ya ellerini benim ciğerlerimle yüreğime daldırmaktan öylesine güçlükle alıkonan o genç bayın huyu baskın çıkarsa? Ya saati şaşırıp yarına dek beklemesi gerektiğini unutarak ciğerlerimle yüreğime hemen bu gece el koymaya kalkarsa? Hani dehşeten insanın tüyleri gerçekten diken diken oluyorsa o gece benim tüylerim dikenleşmiştir sanıyorum. Gene de kim bilir, korku kimsenin tüylerini diken diken etmez belki de. Noel arifesi olduğundan ertesi gün için hazırlanan pudingi felemenk işi saate göre bakır bir değnekle 7'den 8'e dek karıştırmak bana düşmüştü. Bacağımdaki kösteğe karşı bu işi yapmaya çalıştımsa da bu uğraş ekmek dilimini bacağımdan aşağı kaydırıp duruyor. Ben de bununla bir türlü başa çıkamıyordum. Çok şükür bir ara bir fırsatını bulup sıvıştım da vicdan yükümün bu bölümünü çatı arasındaki odamda bırakabildim. Pudingin karıştırmasını bitirmiş gidip yatmadan önce son bir kez ocak köşesinde sırtımı ısıtıyordum ki birden ''Dinle Joe'' dedim. ''Büyük topların sesi miydi o?'' ''Joe, evet'' dedi. ''Mahpuslardan biri daha tüydü desene.'' ''O ne demek Joe?'' diye sordum. Tüm açıklama işlerini kendi üstüne alan ablam ters ters ''Kaçtı demek, kaçtı'' diye yanıtladı. Yanıt verişi de katran özünü içirişine benziyordu. Onun başını dikişine eğdiği sırada ben Joe'ya ağzımı sessizce oynatarak ''Mahpus nedir?'' diye sordum. Joe ağzını özenle ezip büzerek öyle ayrıntılı bir karşılık verdi ki bir tek pip sözcüğünü çıkartabildim. Sonra Joe yüksek sesle ''Dün gece de bir mahpus kaçmış, akşam topundan sonra'' diye anlattı. ''Toplar atıp haber verdilerdi. Baksana şimdi de bir başka kaçkını haber veriyorlar.'' ''Peki topu atanlar kim?'' diye sordum. Ablam işinden başını kaldırıp bana çatık kaşla bakarak ''Şu çocuğu da Tanrı bildiği gibi etsin'' diye araya girdi. ''Sanki çocuk değil sorgu melaikesi. Soru sorma bana, yalan söylemeyeyim sana.'' Düşündüm ki ben soru sormakla kusur işlesem bile o bana yalan yanıt verebileceğini söylemekle kendi kendine terbiyesizlik etmiş oluyordu. Neylersiniz ki ablam hatırlı konukların dışında kimseye terbiyeli davranmazdı. Bu arada Joe ağzını bin güçlükle ardına dek açıp duaya benzettiğim bir sözcük biçimlendirmeye çalışarak merakımı daha da törpülemişti. Ablamdan dayak yemediğime dua mı edeyim istiyordu ki? Bunu sorarcasına ona ablamı gösterdimse de Joe hiç oralı olmayarak ağzını yeni baştan yayabildiğince yaydı, sağa sola oynattı. Dudaklarının arasından iyice vurgulamaya çalıştığı bu sözcüğün biçimini söküp attı. Ben de ablacığım diyerek en son çareye başvurdum. Zahmet olmazsa kuzum söyleyiver, nereden atılıyor bu top? Ablam Tanrı iyiliğini versin emi çocuk diye bağırdı ya aslında bu söylediğinin tam tersini dilediği anlaşılıyordu. Lenduhalardan elbet ayol. Ben Joe'dan yana bakarak lenduhalar nedir diye fısıldadım. Joe ben demedim miydi gibilerden dargın dargın bir öksürdü. Ben kusura kalmayın ama lenduhalar nedir diye sordum. Ablam elindeki iğne ipliği benden yana uzatıp başını sallayarak al sana bu velet böyledir işte diye mırıldandı. Sorusunun bir tekine karşılık vermeye gelmez ardından 10 tane daha sorar çünkü. O dediğimiz bir çeşit yüzen zindan demektir. Bataklıkların gerisinde demir atarlar. Korkumu içime gömerek pek üstünde durmamışçasına kimleri koyarlar ki zindan gemilerine, ne yüzden koyarlar diye sordum. Artık nah şurasına gelmiş olan ablam yerinden fırladığı gibi geberme emi yumurcak diye bağırdı. Ben seni kendi el cazımla şu boya getirdimse herkesleri kulağından kurut diye getirmedim. Yoksa dünya alem beni övüp gökleri çıkarmak bir yana ayıplarlar be. Linduhalara katilleri kapatırlar, hırsızları, kalpazanları, her türden kötülük işleyenleri kapatırlar, anladın mı? Onları kötü yola ilk iten şey de yerli yersiz soru sormaktır. Hadi şimdi marş marş yatağa. Geceleyin yatmaya giderken elime tek bir mum bile verilmezdi. Hele o gece karanlıkta üst kata tırmanırken bir yandan kafam karıncalanıyordu. Çünkü ablam son sözlerine parmağındaki dikiş yüksüyle tepemde dümtek çalarak tempo tutmuştu. Bir yandan da lenduhaların bizim oralarda demir atmalarının benim için ne büyük kolaylık olduğunu düşünüyordum. Öyle ya, yerli yersiz soru sormakla ben de kötü yola düştüğüme, bu gece de ablamın evinde hırsızlık edeceğime göre kendimi sonunda lenduhalarda bulacaktım %100. Apaçık bir şeydi bu. Şimdi uzaklarda kalan o geceden bu yana kaç kez düşünmüşümdür. Korkunun baskısı altında çocukların nasıl sinsileşebileceğini bilenler pek azdır. Korku bir kez çocuğun içine düşmeye görsün. Akıl dışı olması bir şey değiştirmez. O gece ben de öylesiye korkuyordum. İlle de yüreğimle ciğerimi isteyen o genç baydan, benimle konuşmuş olan bacağı demirli adamdan, korkunç bir söz vermek zorunda bırakılmış olan kendi kendimden. Kudreti sınırsız olan, gene de her sığınışımda beni iteleyip tersleyen ablamdan da bir kurtuluş umudu göremiyordum. Gizli korkumun verdiği sinsilikle o gece benden istenen en akıl almaz istekleri yerine getirebileceğimi şimdi bile düşündükçe kanım donuyor. O geceyi uykusuz geçirdim. Arada bir dalar gibi olsam da bahar selleriyle kabarmış ırmak boyunca lenduhalara doğru sürüklendiğimi görür gibi oluyordum. Heyula bir korsan, dar ağacının önünden geçtiğim sırada elindeki boruyla bana seslenerek, işi sürünceme de bırakacağına hemencecik kıyıya çık, şuracıktan sallandır kendini, kurtul diyordu. Uykum gelse bile dalmaktan korkuyordum. Tan yeri ağarmaya yüz tutar tutmaz aşağı inerek kileri soyup soğana çevirmek zorunda olduğumu biliyordum çünkü. Geceliğin yapılacak iş değildi bu. Hafif bir sürtüşle ışık yakabilmenin yolu daha bulunmamıştı o zamanlar. Işık yakacaksam çakmak taşıyla çeliğe sürtmem gerekti ki bunun gürültüsü de korsanın zincir şakırtısından geri kalmazdı. Sabaha karşı küçücük penceremin dışındaki o koca kara kefen kırçıllaşmaya yüz tutar tutmaz kalkıp aşağı indim. Merdivenin her basamağı, basamak tahtalarındaki her çatlak, tutun, hırsız var, kalk bayanco, yetiş, hırsız var diye ardımdan bağırır gibiydi. Mevsim gereğince her zamankinden çok daha dolu, zengin olan kilerde ayaklarının asılmış duran bir tavşan, ben tam arkamı döndüğüm sırada göz kırpmış gibi geldiğinden ödümü çatlattı. Ne dönüp tavşana bakacak, ne dikkatli bir seçim, ne de hiçbir şey yapacak zamanım yoktu. Çünkü boşa geçirecek zamanım yoktu. Biraz ekmek, biraz peynir kabuğu, yarım kavanoz dolusu ceviz içiyle üzüm aşırdım. Bunları dün akşamdan kalma ekmek dilimimle birlikte mendilime sardım. Testideki konyaklı şaraptan birazını cebimde gizlediğim bir şişeye boşalttım. Testiye de içindekinin eksildiği anlaşılmasın diye mutfak dolabındaki sürahiden su ekledim. Üstünde birkaç kıymık et kalmış bir kemik, bir de yuvarlacık iyice kabarmış içi bol jambonlu bir sahan pidesi aldım. Pideyi neredeyse almadan gidiyordum. Gel gelelim yüksek bir rafın köşesine kaldırılarak gizlenen şeyin ne olduğunu merak edince şeytan dürtmüşçesine çıkıp baktım. Etli pideyi gördüm ve inşallah bugün yarın kullanılmayacaktır da yokluğu bir sürü anlaşılmaz dileğiyle onu da aldım. Mutfaktan demirci dükkanına açılan bir kapı vardı. Bu kapının sürgüsüyle kilidini açtım, Joe'nun araç gereçleri arasından bir E'ye yürüttüm. Sonra bu kapıyı gene bulduğum gibi kapadım. Dün akşam koşarak eve döndüğüm zaman kullanmış olduğum sokak kapısını açtım, ardından kapadım, gene koşaraktan sisli bataklıkların arasına daldım.